Ayrım 11.
Sayfa 111. 21 Temmuz gecesi İttihat ve Terakki Cemiyeti Selanik merkezi toplandı. Karar aldılar. Saraya tüm Osmanlı tebaası adına meşrutiyetin ilanı ve anayasanın yürürlüğe konması için telgraf çekilecekti. Aksi takdirde 24 Temmuz'da ayaklanma başlayacaktı. Tarih 22 Temmuz 1908. İttihatçılar da dahil olmak üzere herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi. İzmir Kol Ordusu'nun ilk taburları Selanik rıhtımına çıktılar ve çıkar çıkmaz 18 bin asker tüfeklerini bırakarak kardeş kanı dökmeyeceklerini söylediler. Doktor Nazım aylardır İzmir'de harcadığı çabanın karşılığını almıştı. Sonuçta beklenen gün geldi, 2. Abdülhamit meşrutiyeti ilan etti. Manastır ve Selanik hürriyet ilanını 101 pare top atışıyla kutladı. İstanbul ise şaşkındı. Dipnot: Selanik'te meşrutiyetin ilan edildiği güne kadar cemiyete üye olanlar 319'u subay, 186'sı sivil, toplam 505 kişiydi. İstanbul'daki üye sayısı ise sadece 11'di. Kudret Emiroğlu, Anadolu'da Devrim Günleri, 1999, sayfa 50. Çünkü Rumeli'deki isyanları, suikastları, tüm olan biteni sansür nedeniyle öğrenemedikleri için 2. Abdülhamit'in meşrutiyeti birdenbire ilan ettiğini düşünüyorlardı. Meşrutiyeti padişahın lütfu olarak gören İkdam gibi gazeteler "Padişahım çok yaşa" diye manşet atmışlardı. Meşrutiyet ilan edildiğinde Doktor Nazım Milas'ta Halil Menteşe Bey'in evinde saklanıyordu. Duyar duymaz hemen İzmir'e hareket etti. İzmir ayaktaydı. Kordon boyunda insan seli akıyordu. Evliyazadeler Refik Efendi, Niyaciye Hanım, Makbule ve çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla kordona gelmişlerdi. Herkesin elinde kendi milletinin bayrağı vardı. Türk, Yunan, Bulgar, Sırp, Arnavut, Çerkez, Musevi, Ermeni, Rum, Kürt, Arap sokaklı zaferi kutluyordu. Yabancı tüccarlar, Levantenler de kordondaki kutlamalara katıldılar. Kadife Kale'den top atışı yapılıyordu. Herkes karanlık günlerin geride kaldığına inanıyordu. Bitecekti artık toprak kayıpları, yoksulluklar, hastalıklar, ölümler. İzmir'e gelen Doktor Nazım o karmaşada Kuşçubaşı Eşref'i buldu. Boynuna sarılarak hıçkıra hıçkıra ağladı. İstibdat iktidarını yıkmak için 15 yıl mücadele vermişti. İstanbul, Paris, Selanik ve İzmir'de geçen 15 yıl. Sonra kendini toparladı. İttihatçı arkadaşlarına Selanik'e gideceğini söyleyerek öncelikle güvenlik işleriyle meşgul olmalarını tavsiye etti. Haklıydı. Meşrutiyetin ilk günlerinde İzmir'in yönetiminde boşluklar oldu. Esnaflardan seyyar satıcılara kadar herkes hürriyetin kanun ve kural tanımazlık olduğunu düşünüyordu. Örneğin sanıyorlardı ki vergiler ve benzerleri yaptırımlar kalkmıştı. Aslında Osmanlı tebaasının büyük bir bölümü ne olup bittiğinin farkında değildi. Bazıları Makedonya'dan gelecek hürriyetin kadın mı erkek mi olduğunu tartışmaya başlamıştı. Lokantalar bedava yemek dağıtıyordu. Doktor Nazım Selanik'e gitti. Giyecek başka elbisesi olmadığı için Tütüncü Yakup Ağa kıyafetiyle gitmişti. Hürriyetin Kâbesi adı verilen Selanik, İzmir ve İstanbul'dan daha coşkuluydu. Dağa çıkan İbinbaşı Enver hürriyet kahramanı olmuştu. Herkes Binbaşı Enver'i görmek için birbirini eziyordu. İttihatçıların Selanik'teki lideri Talat, istasyonda karşıladığı Binbaşı Enver'e kırmızı ciltli bir kanuni esası hediye etti. Dağa çıktığında her türlü lojistik desteği veren önde gelen İttihatçı subaylardan Binbaşı Cemal, istasyonda Enver'i öperken kulağına "Sen artık Napolyon oldun" diyordu. Dipnot: Cemal Paşa askeri eczacı Mehmet Nasip Efendi'nin oğluydu. 6 Mayıs 1872 Midilli doğumluydu. 1899'da Selanik'le Seniha Hanım'la evlendi. Ahmet, Mehmet, Kamuran, Necdet ve Behçet isimli 5 çocukları oldu. Ahmet Cemil'in oğlu gazeteci yazar Hasan Cemal'dir. Hristiyan Gagavuz bir Türk. 27 yaşında bir bayrak, bir efsane kahramanı olan Binbaşı Enver kimdi? Asıl adı İsmail Enver'di. 12 Kasım 1881 İstanbul doğumluydu. Hacı Ahmet Ayşe çiftinin 6 çocukları var. Enver, Nuri, Kamil, Ertuğrul, Hasene ve Mediha. Enver baba tarafından Gagavuz Türklerindendi. Hülasa Enver Paşa'nın 7. atası Hristiyan Gagavuzlarındandı. Şecere tablosunda en başta görülen Abdullah Killi bu soydan Müslümanlığa dönen ilk soy büyüğü olarak bilinir. Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, 1993, cilt 1, sayfa 183. Enver'in kendisinden yaşça küçük amcası Halil Paşa, Akşam Gazetesi'nde 1967 yılının Ekim-Kasım ayları arasında yayımlanan anılarında ailesine ilişkin şu bilgiyi vermektedir. Ceddimiz Kırım'dan gelmiştir. Kırım hanlarının sarayına öteberi ve bilhassa kadın eşyası satan bir Yemeniciymiş. Bu yakışıklı delikanlı Hristiyan olduğu için harem dairesine kimse ondan kaçmazmış. Bu sırada Kırım Hanı'nın yakınlarında bir kız ona gönül vermiş. Nihayet evlenmelerine karar verilmiş. Yemenici delikanlı Müslümanlığı kabul etmiş, evlenmişler. Bu Yemenici Rum değil, Rumen değilmiş. Şu halde Rum veya Ulaha olmayan, Türkçe konuşan bu Hristiyan, Romanya'da yaşayan ve dini Hristiyan olan gagavuzlardandı. Bu evlenmeden sonra Ruslar Kırım'ı istila etmişler. İşgal üzerine ceddimiz karısıyla beraber Tuna ağzında Kilya şehrine göçmüşler. Rusların Romanya'yı işgalinden sonra da dedelerimizden Kahraman Ağa, Karadeniz'in Türkiye kıyılarındaki Abana'ya hicret etmişler. Müslümanlığı seçen Yemenici Abdullah Killi adını almıştı. Onu sırasıyla Koca Ağa Killi, Kahraman Ağa, Killioğlu Hüseyin Ağa, Hacı Mustafa Kaplan ve nihayet Hafız Kamil Efendi takip etmişti. Enver'in babası Hacı Ahmet, Hafız Kamil Efendi'nin oğluydu. Enver ilk öğretimine İstanbul'da başladı. Sonra askeri rüştiye ve idadiye manastırda devam etti. 1899'da harbiyeden, 1902'de de kurmay subayı olarak Erkan-ı Harbiye'den mezun oldu. Üçüncü orduya atandı. Sonrası malum. Hürriyet kahramanı binbaşı Enver için Selanikli şair Ahmet Efendi istasyonda yeni şiirini okuyordu. Alemde emsali adim, yaptık bugün bir inkılap, hainleri alçakları, zalimleri ettik harap. Biz yek vücudu ittifak, bir kale teşkil eyledik, hürriyeti milliyeti hakkıyla temsil eyledik. Milli marş olmadığı için subaylar mızıka takımlarına Fransız ihtilali marşı Marseyez'i çaldırıyorlardı. Bugünü izleyen günlerde Paris'teki İttihatçılar, Republik Meydanı'ndaki ünlü Marian anıtına çelenk koydular. Her köşede herkes kendi dilinden nutuk atıyordu. Selanik özgürlüğü soluyordu. Doktor Nazım Selanik'le İttihatçı arkadaşlarıyla buluştu. Hepsi heyecandan titriyordu. Selanik İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumisi toplandı. Ne yapılacağı konusunda her kafadan bir ses çıkıyordu. İşin gerçeği şuydu, istedikleri siyasal düzene kavuşmuşlardı. Ama üyeleri hep küçük rütbeli subaylar ve kıdemsiz memurlardan oluşuyordu. İktidar devralacak kadroları yoktu. Yine de meydanı boş bırakmak istemiyorlardı. Hangi isimlerin nazır olarak hükümette görev alacağını kararlaştırmayı ve arka planda durup bunların ne yapıp neyi yapmayacakları konusunda talimat vermeyi planlıyorlardı. Bu nedenle ilk iş olarak hükümetle temasları yürütmek üzere İstanbul'a bir heyet gönderilmesine karar verildi. Heyette Talat Bey, Cavit Bey, Mithat Şükrü, Rahmi Bey, Binbaşı Cemal gibi isimler vardı. İttihatçı kadrolar artık bey olmuşlardı. Heyete Enver'in amcası Yüzbaşı Halil, Yakup Cemil, Mustafa Necip, Mülazım Hilmi gibi fedailer koruma görevi yapacaklardı. İttihatçılar silahlarını kuşanıp Osmanlı Devleti'nin başkentine doğru yola çıkarken Doktor Nazım Anadolu Umumi Müfettişi olmuştu. Bu nedenle İzmir'e dönecekti, nazırlık istememişti. Selanik Merkezi Umumisi İzmir'e çektiği telgrafta Doktor Nazım ve arkadaşlarının onlara layık olabilecek bir törenle karşılanmalarını istedi. Doktor Nazım ilk kez kendi kimliğiyle İzmir'de. Tarih 7 Ağustos 1908. İzmir limanı tıklım tıklımdı. Kalabalığın önünde hükümet temsilcileri ve belediye görevlileri vardı. Evliya Efendi'nin içinde bulunduğu tüccarlar limanın sağ, papazlar, hahamlar ve imamlar sol tarafındaydı. Yaptıkları bire bin katılarak anlatıldığı için adı efsaneleşen Doktor Nazım'ı görmek için binlerce insan limana akın etmişti. Körfez sandallarla doluydu. Nihayet Doktor Nazım'ı taşıyan gemi ufukta gözüktü. Herkes mendillerini sallıyordu. Bando çalmıştı. Doktor Nazım mahşeri kalabalığı görünce şaşırdı. Heyecanlıydı. Kıyafeti değişmişti. Artık o Paris Sorbon mezunu Selanikli Doktor Nazım'dı. Tükürük cezası. Hazırlanan kürsüye çıkıp konuşmuştu. Nutuk çok kimseye oldukça sert geldi. Aslında konuşması yakın bir gelecekte İzmir'de yapacaklarının göstergesiydi. Karşılama töreninin ardından Doktor Nazım, Yüzbaşı Ruşeni ile birlikte önce belediyeyi, sonra vatandaşların ısrarıyla Rum Metropolitanesini, Ermeni Murahhasa Dairesini ve Musevi Havrasını ziyaret etti. Bu gezi sırasında müftülük unutulmuştu. Belki de birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bu küçük ziyaretlere gölge düşmesi istenmemişti. Çünkü muhalifleri İttihatçıların pan-İslamik olduğu propagandasını yapıyorlardı. Karşılama törenini hazırlayanlar bir yeri ziyaret etmeyi unutmamışlardı. Burası Asmalı Mescid'deki Tütüncü Yakup Ağa'nın dükkanıydı. İttihatçı Yüzbaşı Ruşeni burada Doktor Nazım'ın o zor günlerini ve mücadelesini anlatırken Doktor Nazım ağlamamak için dudaklarını ısırıyordu. Askeri kışlada ziyaret ettikleri yerlerdendi. İttihatçı düşmanlarının cezalandırılmasına da orada başlandı. İzmir Kol Ordusu Komutanı Ferit Tevfik halka zulüm yaptığı ve askerlik mesleğine zarar verdiği gerekçesiyle hemen o gün orada askerlikten uzaklaştırılarak rütbesi alındı. yaşının ileri olması sebebiyle halk önünde teşhir cezası uygulanmadı. Aydın şehri başkomiseri Mehmet Hafiye olarak bilinen ve bu sayede paşa olan Hacı Hasan Paşa, İzmir'de fırka komutanı olan Tevfik, polis komiseri Mehmet Refik gibi kişiler üniformaları, rütbeleri, nişanları çıkarılarak halkın önüne çıkarılıp teşhir edildi. Doktor Nazım hepsini tükürükle cezalandırdı. Ama bazen istenmeyen olaylar da olmuyor değildi. Halk özellikle kendilerine kötü davranmış idarecilere linç girişiminde bulundu. Cezalandırma yöntemi İttihatçıları ikiye böldü. Örneğin polis müdürü Mazhar'ın makamının basılıp teşhir edilmesine Kuşçubaşı kardeşler Eşref ve Sami karşı çıktılar. Doktor Nazım'a yaptığının yanlışlığından bahsettiler. Ne var ki Doktor Nazım kendini haklı buluyordu. Ona göre bu tip istibdatçılar halkın nazarında layık oldukları gibi cezalandırılmalıydılar. İki görüş İttihatçıları o günlerin sıcak ortamında çatışma noktasına getirdi. Sonra her iki taraf da sakinleşti. Polis müdürü Mazhar sorgulandı, Doktor Nazım yumuşadı. İşin garip yanı o gün linç edilmek istenen polis müdürü Mazhar önce İstanbul polis müdürü sonra da Bitlis valisi olacaktı. İzmir geneli İttihatçılara sıcak bakıyordu. İkinci meşrutiyetin hemen arkasından askerlerin kışlık giyecek gereksinimini karşılamak için bağış toplanacak bir yardım komisyonu oluşturuldu. Ardından İstanbul, Selanik gibi kentlerde olduğu gibi İzmir'de de asker kulübü açabilmek için bağış toplanmaya başlandı. 12 Türk, 1 Ermeni, 1 Rum ve 2 Yahudi olmak üzere 16 kişiden oluşan bu komitede Evliyazade Refik Efendi de vardı. İzmir yeni döneme uyum sağlamakta zorlanmamıştı. Prens Sabahattin kavgası. İzmir yine de bir türlü gerilimden kurtulamıyordu. Selanik'ten Doktor Nazım'a gelen bir telgraf şehrin gerginliğini daha arttırdı. Cemiyetin Selanik merkezinden gelen telgraf, Prens Sabahattin adına Anadolu'da teşkilat kurmak isteyen süvari subayı ve Milaslı Halil Menteşe'nin kardeşi Murat, binbaşı broşür Tevfik ve demirci Avni'nin hemen gözaltına alınmasını emrediyordu. Kuşçubaşı Eşref adı geçenleri gözaltına almak için mülazım Tevfik'i görevlendirdi. Afyon'a giden Tevfik görevini tamamlayarak döndü. Üç Prens Sabahattinci İzmir kışlasına getirildi. Kuşçubaşı Eşref haber ulaştığında saat 23'ü gösteriyordu. Eşref durumu önce kemerdeki Doktor Nazım'a iletti. O da haberi alır almaz kışlaya geldi. Yakalanan isimlerin sorgusunu Doktor Nazım yaptı. Bu sorgu aslında İttihatçıların siyasal tavırlarını göstermesi açısından ilginçti. Doktor Nazım kışlaya geldiğinde Milaslı Murat ve Demirci Avni ayağa kalkarak ona karşı saygılı davrandılar. Doktor Nazım ne ağabeyini yakından tanıdığı Milaslı Murat'a ne de kendisine saygıda kusur etmeyen Avni'ye sıcak davrandı. Hemen sorguya başladı. Neden ve ne amaçla yeni bir teşkilatlanmaya girdiklerini sordu. Yanıt beklemeden sözlerini İttihatçılar aleyhine bir çalışma içinde olmalarının çok ağır cezalara neden olacağını bilip bilmedikleri sorusuyla sürdürdü. Milaslı Murat teşkilatlanmayı meşruiyetin kendilerine sağladığı haklar doğrultusunda yaptıklarını ve bu nedenle ceza alabilecek bir davranış içinde olmadıklarını söyledi. Doktor Nazım çok sinirlendi. Kendini kontrol altına alamayacak hale geldi. Her ikisini de kışlanın orta yerinde kurşuna dizdirebileceğini söyledi. Aslında meşruiyetin ilk günlerinde İttihatçılar ile Prens Sabahattin grubu arasında sıcak ilişkiler yaşanmıştı. Başta Paris'ten yeni dönen Doktor Bahaettin Şakir olmak üzere İttihatçılar, Prens Sabahattin grubuyla İstanbul'da bir araya gelerek ileride programlarını birleştirebilecekleri umuduyla ittifak kurmuşlar ama bunu hayata geçirememişlerdi. Pamuk ipliğine bağlı bu ittifak kısa zamanda sona erecekti. Aslında tüm olup bitenler garipti. İngilizce Prens Sabahattin'e karşı olan İttihatçılar, 2. Abdülhamid'e baskı yaparak İngilizciliğiyle tanınan Kıbrıslı Kamil Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesini sağladılar. Harbiye Nazırlığı'na Prens Sabahattin'e yakınlığıyla bilinen Recep Paşa geldi. 7 Ağustos 1908 günü yeni kabine yemin ederek göreve başladı. Kuruluşundan 10 gün sonra hükümetin programı gazetelere yansıdı. Hükümet programında milletvekillerinin yasa teklif etme, seçme seçilme hakkının belirli bir servete bağlı olmaksızın herkese tanınması, gayrimüslimlerin de askere alınması önde gelen konulardı. Maliye, bakanlıklar, ordu ve donanma yeniden düzenlenecekti. Dış ülkelerle yapılan ticaret sözleşmeleri gözden geçirilecekti. Bu ülkelerin onaylaması halinde kapitülasyon ayrıcalıklarının kaldırılması öngörülüyordu. Vergi sistemi gözden geçirilecek, ticaret, sanayi, bayındırlık, tarım, bilim ve eğitimde gelişme sağlayabilmek için yatırımlar yapılacaktı. Gereksiz memurlar ve alaylı eğitimsiz subaylar emekliye sevk edilecekti. Yeni hükümetin Osmanlı Devleti'ni çağdaş merkezi bir devlete dönüştürme iddiası vardı. Benzer iddialı programlar çeşitli dönemlerde ortaya atılmış ama hiçbiri başarılamamıştı. Bakalım iddiaçılar yaptıkları Temmuz devrimiyle bunları hayata geçirebilecek miydi? İlk aylarda herkeste bir iyimserlik havası vardı. Öyle ki Makedonya'da çetecilik sona ermişti. Reval buluşmasında Rusya ve İngiltere aldıkları kararı geri çekmek üzereydiler. Kapitülasyonların kaldırılması değil ama daraltılması tartışılmaya başlanmıştı. Ama bu umut dolu gelişmeleri kökünden sarsacak üç acı olay gerçekleşti o günlerde. 5 Ekim'de Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 6 Ekim'de Yunanistan Girit'i topraklarına kattı. Ve aynı gün yani 6 Ekim'de Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i ilhak etti. Hasta adam Osmanlı Devleti'nin toparlanmaya başlamasından korkanlar ellerini çabuk tutmuşlardı. İçerideki uzantıları da boş durmayacaktı. Ve gün gelecek Evliyazadelerin damadı olacak Fatin Rüştü Zorlu daha 40 günlük bir bebekken sürgünle tanışacaktı. 4. Bölüm 26 Nisan 1909 İstanbul. Doğduğu gözünü açtığı şehir 2 haftadır ayaktaydı. İstanbul'da silah ve top sesinden başka ses yoktu. İstanbul karanlığa bürünmüştü. Her gece 4-5 bin fanus ve elektrik lambalarıyla aydınlatılan Yıldız Sarayı o gece sadece 5-10 hava gazı feneriyle aydınlatılıyordu. Tarihe 31 Mart ayaklanması olarak geçen olayların başladığı o günlerde Fatin Rüştü Zorlu daha 40 günlük bebek bile değildi. Dipnot: Fatin Rüştü Zorlu'nun nüfus kağıdındaki resmi doğum tarihi 1910'dur. Ancak kızı Sevin Zorlu, babaannesi Güzide Zorlu'nun Fatin'i 31 Mart ayaklanmasına hemen önce doğurduğunu ve sürgüne giderken kucağında götürdüğünü söylediğini aktardı. Fatin Rüştü Zorlu'nun nüfustaki adı da Ahmet Fatin Zorlu, yani resmi belgede Rüştü adı yok. Kafa karışıklığı olmaması için bilinen adını Fatin Rüştü Zorlu'yu kullanacağım. Babası Müşir İbrahim Rüştü Paşa, 2. Abdülhamid'in ser yaveriydi. Yıldız Sarayı'nın tüm görevlileri gibi o da korku ve dehşetle sonunun ne olacağını bekliyordu. Herkes yorgundu. Aralarında titreyenler vardı. Haremdeki ağlayan kadınların feryatları ölüm sessizliğine bürünmüş Yıldız Sarayı'ndan duyulan tek sesti. Lakin kısa süre onlar da aldıkları uyarılar üzerine sustular. Fatin Rüştü'nün babası İbrahim Rüştü Paşa en çok 2. Abdülhamid'e şaşırıyordu. Her an öldürüleceği, her an tahttan indirileceği korkusuyla yaşayan padişah o gece ne kadar sakin ve metanetliydi. 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için Selanik'ten gelen hareket ordusu subay ve erleri Yıldız Sarayı'nı kuşatmışlardı. Bahçe ve dairelerin hemen hepsi askerlerce doldurulmuştu. Subayların hemen hepsi harbiyeliydi, yani mektepli. Başlarında hürriyet kahramanı Binbaşı Enver vardı. O günlerde 40 günlük bir bebek olan Fatin Rüştü'nün yaşamında harbiyelerin yeri hep ayrı olacaktı. Babası İbrahim Rüştü Paşa 2. Abdülhamid'in yakın çevresindeki ender mektepli subaylardandı. İbrahim Rüştü Paşa'nın babası yani Fatin Rüştü'nün dedesi de mektepli bir subaydı. Yalnız dedenin mektebi Osmanlı topraklarında değil Rusya'daydı. Çünkü o bir Ruslu. Osmanlı'ya iltica edip Rus İbrahim Paşa adını almıştı. Puşkin'in arkadaşı. Rus İbrahim Paşa 19. yüzyılın başında Petersburg limanından ayrıldığı kuru vazörüyle Artvin'e sığınmıştı. İbrahim Paşa'nın neden Rusya'dan kaçıp Osmanlı'ya sığındığı konusunda ailenin hiçbir bilgisi yok. Paşa'nın Rus adını bile bilmiyorlar. Kimdi bu Rus İbrahim Paşa? Sanırım Rusya tarihine bakarak bu sorunun yanıtını bulabiliriz. Rus İbrahim Paşa ne zaman Osmanlı'ya sığınmıştı? 19. yüzyılın başında. Peki o tarihlerde bahriyeli bir Rus subayın Osmanlı'ya sığınmasına yol açacak olay ne olabilirdi? 1789 Fransız ihtilali dünyayı sarsmıştı. Hürriyet, adalet, eşitlik gibi kavramlar Rusya'da da etkisini gösterdi. Dekabristler yani aralıkçılar adıyla anılan Rus devrimciler batıdan gelen bu düşünceleri hemen benimsediler. Köleler nasıl özgürlüğüne kavuşturulmalı, liberal bir devlet nasıl kurulmalı, federatif sistem mi, bağımsız yönetimler mi, cumhuriyet mi yoksa anayasal monarşi mi gibi soruları tartışmaya açtılar. Çar 1. Alexander tıpkı 2. Abdülhamit gibi iktidara gelmeden önce verdiği özgürlükçü sözlerin hepsini unutmuş, hafiyeleri aracılığıyla acımasız bir iktidar kurmuştu. Dekabristler ne soylu sınıfın ne de tüccarların Rusya'yı değiştireceğine inanıyorlardı. Rusya'daki değişikliği ve ilerlemeyi sadece kendilerinin yapacağı düşüncesindeydiler. Petersburg'da muhafız alayı komutanı Muraviyev ve yardımcısı Turgenev Kuzey Birliği adlı bir örgüt kurdular 1821. Örgüt genç subayların katılımıyla çok büyüdü. 1 Aralık 1825'te 1. Alexander esrarlı bir şekilde öldü. Ani ölüm çarlığı karıştırdı. Tahta kimin geçeceği konusunda fikir ayrılıkları çıktı. Karışıklıktan yararlanmak isteyen dekabristler Çar 1. Nikolay'ın tahta çıkacağı gün ayaklanma başlatmaya karar verdiler. 14 Aralık günü Petersburg'daki senatonun bulunduğu 1. Petro Meydanı'nda ayaklanmaya başladılar. Ancak umdukları desteği bulamadılar. Devrim eylemine yalnızca 3 piyade birliği ve Bahriyeliler katılmıştı. İsyancılar arasında şair ve yazar Puşkin de vardı. Çar 1. Nikolay darbeci olarak gördüğü subaylara hiç acımayacaktı. O gün 14 Aralık günü Petersburg'da oluk oluk kan aktı. Dekabristler yenildi. 5 general asıldı, 500 subay gözaltına alınıp sorgulandı. Yüzlercesi Sibirya ve Kafkasya'ya sürüldü, kimi de kaçtı. Bu kaçan devrimci subaylardan biri de Osmanlı'ya sığınıp Müslüman olan Rus İbrahim Paşa'ydı. Dipnot: o tarihlerde Macar, Rus, Polonya ihtilallerine katılmış ve Osmanlı'ya sığınmak zorunda kalmış çok sayıda yüksek rütbeli subay vardı. Murat Paşa Joseph Bem, İskender Paşa Kont İlinski, Muzaffer Paşa Vladislav, Şahin Paşa Felis Bryanski, Mehmet Sadık Paşa Mikhail Çaykovski, Mahmut Hamdi Paşa Fischel Freund, Nihat Paşa Severin Bryelinski, Arslan Paşa Ludwig Brzezowski, Sefer Paşa Vladislav Kochielski, Mehmet Ali Paşa Karl Detroit, Ömer Paşa Mikhail Latos, Mustafa Celaleddin Paşa Konstanti Borzeçki gibi. Ne garip rastlantı. Rus İbrahim Paşa Rusya'yı özgürleştirmek amacıyla askeri bir ayaklanmaya katıldı ve yenildi. Oğlu Müşir İbrahim Rüştü Paşa ise Osmanlı'yı özgürleştirmek isteyen subaylar tarafından Yıldız Sarayı'nda göz hapsine alınmış, Midilli'ye sürgüne gönderilmeyi bekliyordu. Ve torun Fantin Rüştü ise yarım asır sonra Türkiye'yi özgürleştirmek isteyen subaylar tarafından yine bir adaya, bu kez Midilli'ye değil Yassı Adaya hapsedilecek ve ardından İmralı Adası'nda idam edilecekti. Geçelim, biz yine Yıldız Sarayı'na dönelim. 27 Nisan sabahı, askerler Yıldız Sarayı'nı boşaltmıştı. Yalnız kapı önüne iki nöbetçi asker koymuşlardı. Mabey'in başkatibi Ali Cevat koşarak padişahın dairesine gitti. Dipnot: oğlu eski büyükelçilerden Mehmet Cevat Açıkalın'dır. Mehmet Cevat Açıkalın, Uşakizade Muammer'in kızı Rukiye ile evlendi.